تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Çalışmanız bütün hızıyla devam ediyor.
Evet.
Duyumlar alıyoruz.
Kayı 4. Ve bizim anlatımımız da Muhteşem Süleyman.
Evet.
İnşallah bir hafta içerisinde, önümüzdeki hafta sonu kitabımız çıkmış olacak.
İnşallah. Herkes hasretle bekliyor hocam.
Evet. Yani iki senedir bir hazırlık tabii. Şimdi insanlar maalesef şöyle bir şey oluştu. Şimdi kitaplara giderseniz, kitapçılara.
Evet.
Hemen herkesin, bütün kitapçılarda büyük bir kanuni sergisi açılmış.
Evet, herkes bir şey.
Ve herkes oraya, orada onlarca kitap var ama bunların çoğu yeni basıldı.
Yeni
yani
basıldı.
Yani son bir ay içerisinde belki 5-10 tane kitap basıldı bir anda.
Evet.
Yani inanın herkes ne var ne yok sağda solda topluyor, bir kitap yapıyor.
Evet.
Aynı şeyleri. İşte kimisi tabii eskiden basılmış olabilir. Belki baskısı bitti, yeniden basıldı.
Evet.
Ama bunlar çok az, çoğu yeni. Ve sağda solda ne varsa toparlıyor, eski yapılmış, hemen bir kendi kitabı olarak sunuyor. Bunlar çok gerçekten ilim namına hoş şeyler değil.
Evet.
Hoş şeyler değil. Bir kısmı değişik, işte daha önce yapılmış bir kitabı farklı bir isimle yeniden piyasaya sürüyor. Mesela Yorga'nın kitabı vardı, çok güzel. Onu hemen
evet.
Kanuni kısmına ayırdılar ve ayrı bir kitap olarak Kanuni
evet.
Ve dönemi diye yeniden bastırdılar. Büyük Türk adı Büyük, değişiyor.
Evet.
Yani insanlar belki yeni bir kitap, yeni bir şey zannediyor ama o da değil. Şimdi biz tabii böyle bir şey oldu diye bastırmıyoruz. Kayı 3
evet.
Çıkalı neredeyse 2 sene oldu.
Evet.
Ve 2 senedir ben Kanuni Sultan Süleyman üzerinde çalışıyorum. Ve inşallah mevcut kitapların da en güzeli olacağına ben inanıyorum. Okuyucu tabii takdir edecektir bunu ama
evet.
Piyasadakileri ve alelacele yazılmış olanları görünce para uğruna hemen işte devir zaman bu zaman, devir bu devir.
Gün bugün.
Hemen gün bugün. Bir an önce biz bu parsadan neler toplayabiliriz?
Evet.
İlmi bir bakış açısı değil. Bunlar hoş değil
evet.
Fehim Bey.
Evet.
Paylaşmış olduk.
Teşekkür ederiz hocam.
Ama inşallah kitabımız da haftaya çıkmış olacak.
İnşallah.
Okuyucunun eline i̇nşallah. Ulaşacak.
Sağ olsun okuyucularımız, dinleyicilerimiz yakamıza yapıştılar. Peki hocam, öncelikle iletişim adreslerimizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. Gerçekten güzel sorular tevdi ediyorlar
evet.
Bizlere. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com hocamızın web sitesi ahmetsimsirgil.com, oradan esinlenerek hatırınızda kalsın. Zaten ezberledi dinleyicilerimiz ama
evet.
Biz hatırlatmış olalım usulen. Hocam geçen haftalarda tabii 3-4 hafta oldu programlarımız devam ediyor. En son Rodos'un fethiyle ilgili
Evet, Rodos'un fethini geçen hafta anlattık. Tabi tam yaklaşık 6 ayın sonunda Rodos fethedildi.
Yani zorlu bir yerde.
Zorlu bir, gerçekten çok şiddetli çarpışmalar oldu. Osmanlılar epeyce şehit verdi.
Evet.
Fakat büyük bir gayretle çarpıştılar ve Rodos'u aldılar. Fakat Rodos'u yine tam düşmek üzereyken Rodos'a, Rodoslulara, Rodos şövalyelerine gerçekten Osmanlılar o mutat üzere, eski fetih geleneği üzere kendilerini bağışladılar. Bunca yüzyıllardır Türklere en büyük zorluğu çıkarmış, en büyük düşmanlığı yapmış ve Osmanlılar Rodos'u fethedinceye kadar 6 ay kendi arkadaşlarını, nice komutanlarını şehit vermişken onları her türlü canlarıyla, mallarıyla istedikleri yere göndermeyi kabul ediyorlar. 5 yıl vergiden muaf tutuyorlar. Değil mi? Yani evet. Geçen hafta saydık. Her türlü dinlerinde, dillerinde, ayinlerinde serbest bırakıyorlar. Osmanlı'nın fetih anlayışını ve insanlara bakışını, insani yönünü buralarda görmek lazım. Bunlardan bunu, çıkıyor.
Bunu büyük puntolarla açıyoruz hocam.
Açıyoruz. Hatta bu, şunu söyleyeyim Fehim Bey. Rodos baş
piskopos mu? Din adamı mı?
Din adamı. Rodos daha doğrusu Üstad-ı Azam'ı. En büyük şövalyesi. Kanuni Sultan Süleyman onu kabul edecek. O gün divan var.
Evet.
Adam geliyor fakat işte divan toplantısı uzun sürdüğü için bekliyor. Daha sonra Kanuni kabul ediyor. Kendisine çok izzet ikramda bulunuyor. Ve giderken İbrahim Paşa'ya diyor ki Allah bilir ki şu yaşta bir ihtiyara kendisini teskin ediyor. Yani dünyanın hallerinin böyle olduğunu, savaşların neticede ya galip ya mağlubiyetle neticelendiğini, bu artık geleneğin bu olduğunu, kendisini böyle teskinlerde bulunuyor, gönderiyor. Allah biliyor ki diyor, şu ihtiyarı şu yaşında vatanından çıkardığıma çok müteessirim diyor. Müteessir, üzülmekten de kendimi alamıyorum diyor.
Büyük Türk söylüyor. Yani, evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın.
Enteresan bir ifadesidir ve sözüdür.
Bu fetih politikası değil mi? Türk İslam medeniyetinin
fetih politikası. Fetih politikası. Hani bazen yanlışlıklar, bazı yanlış şeyler dolayısıyla evet. Değiniyoruz. İnsanlar bunlar defalarca tekrar edilen hususlar. Ya, olamaz mı yanlışlıklar? Binlerce yılda o da olacaktır. Evet. Biri iki ama asıl olan, gerçek olan ve uygulanan diğerinin yanlışlığını söyleriz.
Evet.
Yani uyulmadıysa onu tenkit ederiz.
Evet.
Yani Rodos'taki bu noktalara da ki Kanuni Sultan Süleyman orada gerekli düzenlemeleri yapıyor. Büyük kilisesini camiye çeviriyor, cuma namazı kılıyor ve Rodos'u hem yıkılan yerleri tamir ettirip hem güvenliği için asker bırakıp Rodos'u çekiliyor. Ama o anekdotu da söylemek istedim.
Evet, güzel oldu hocam.
Baş Rodosların Üstad-ı Azamına.
Tarih ibretler gerçekten. Evet. İbret almak gerek. Öyle anlaşılıyor. Peki bu olaydan sonra, Rodos'un fethinden sonra bir vezir azamlık değişikliği var.
Evet.
Böyle bir girizgah yapsak. Nasıl oldu? Çok, neden oldu?
Bu önemli bir hadise. Kanuni döneminin.
Evet.
En azından bir 10 senesine, 15 senesine etki edecek. Tabi bir de İbrahim Paşa'nın gelişi dolayısıyla önemli olduğu bir hadise buradaki evet. Vezir-i Azam değişikliği. Kanuni Sultan Süleyman sadarete geçtiği zaman, padişahlığa geçtiği zaman sadrazamlık makamında Piri Paşa bulunuyordu.
Piri Mehmet Paşa.
Piri Mehmet Paşa Yavuz Sultan Selim'in çok sevdiği bir vezir-i azamdır, bir devlet adamıdır. Ona çok büyük değer verir, kıymet vermiştir ve onu çok süratli bir şekilde yükseltmiştir. Piri Mehmet Paşa'yı değerli bir vezirdir.
Bir yazınız vardı bu konuyla ilgili.
Bu konuyla ilgili bir de evet benim
rey sahibi.
İşte tek rey sahibi adam, bir de devlet nasıl yıkılır? Piri Mehmet Paşa'ya yani bu devlet yıkılır mı diye sormuştu. Onunla çok hadiseleri vardır Yavuz Sultan Selim'in. Ama çok değer verdiği, kıymet verdiği büyük bir devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı zaman Piri Mehmet Paşa'yı yerinde bıraktı. Aslında genelde bir değişiklik de yapılabilir. Fakat onu babasının hürmetine ve kendisinin de bilgisine, ve tecrübesine binaen Piri Mehmet Paşa'yı yerinde bıraktı.
Genç miydi hocam? O
yani çok ihtiyar sayılmaz, çok da genç de sayılmaz.
Orta.
Evet, 60'lı yaşlarda. Ve Piri Mehmet Paşa 3 yıl kadar
vazifeye devam
etti. 1500 daha doğrusu 2-2,5 sene. Bu seferin hemen akabinde, ki içeride de tabii Kanuni artık devlet adamları var, yetişmiş devlet adamları,
evet,
bir şey bekleyen. Piri Mehmet Paşa'yı bu seferin sonunda Kanuni emekliye ayırdı. Ve işte o noktada Ahmet Paşa vezir-i azamlık bekliyordu. Ahmet Paşa ikinci vezir.
Evet.
Vezir-i azamlık bekliyordu. Hatta Piri Mehmet Paşa'nın biraz gitmesine de o sebep oldu. Yani devamlı onun aleyhinde
çalışmalarda
bulundu. Onun arzlarının, onun bir takım görüşlerinin hatalı olduğunu Kanuni'ye hep arz etti. Hırslı bir adamdı. Ve onun da Piri Mehmet Paşa'nın emekliye ayrılmasında çok büyük katkısı oldu. Ve dolayısıyla da artık kendini buraya beklerken
birdenbire
İbrahim Paşa sadarete geldi. Bu divanda çok büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Yani neden? Zira İbrahim Paşa henüz Hasodabaşı ağalığındaydı. Yani bir vezir dahi olmamıştı. Vezir yani değildi.
Direkt atladı yani.
Doğrudan çok ileri bir atlayış oldu. Çok farklı bir tayin oldu İbrahim Paşa'nın gelişi.
Neydi buradaki şey?
Buradaki ana şey neydi? Ana nokta neydi? Tabii
neden böyle onu, bir şey oldu?
Onu biraz bilmek lazım. Onu eğer bahsedecek olursak şimdi... İbrahim Paşa Pargalı. Bugün Yunanistan, evet, sınırları içerisinde Pargalı oldu. Rum olduğu tahmin edilir. Bir balıkçının oğlu olarak, bir balıkçı, Rum balıkçının oğlu olarak dünyaya geldiği ifade edilir ve küçük, evet, yaşta köle olarak ele geçiriliyor. Ve Manisa'da bir kadın bunu satın alıyor.
Köle olarak bunu
satın alıyor. Ve kendisine korsanlar ona satmışlar. Çok iyi bir eğitim almasına sebep olmuş. Yani bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Gerçekten köle de olsa bizim Türk milleti, yani, evet, hani köle deriz. Köle. Buradaki köleyi geçen de epeyce bahsettik, evet, herhalde. Bir miktar bahsettik. Burada köle mi kim? Hani bir evin kölesi mi evin çocuğu, yoksa gerçekten çocuğu mu evin çocuğu belli değildir Osmanlı'da.
Ayırmıyor yani.
Türklerde ayırmıyor. Hatta ona daha çok bakıyor ki herkes ötekini asıl çocuğu zannediyor. Niye? Onun annesi babası yok, kalbi kırıktır, yetimdir, öksüzdür.
Çok gerilere gitsek. Abdülmuttalip.
Evet.
O da bir şey söyleyebilir misiniz bu konuda? Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam dedesi.
Dedesi. Orada benim tam şu anda hatırıma gelmedi. Abdülmuttalib'in...
Hani babası...
Kölesi.
Evet. Muttalib işte diyorlar ki bu yanındaki kim? Kölem diyor. Halbuki yakın akrabası. Öyle, evet, bir olay var. Yani kölem deyince insanlar gerçekten köle zannediyor. Halbuki kendi akrabası.
Kendi akrabasıydı. Evet.
Yani bu, köle ve kul, yani insan şeyi çok farklı,
farklı
İslamiyet'te.
Ve bir de burada yani ona sanki daha fazla bir kıymet ve değer bahşediyorlar. Daha çok, evet, bakıyorlar. İşte İbrahim de çok iyi bir eğitim alıyor. Ona eğitim veriyor. Çok iyi bir eğitim veriyor. Zeki bir insan. Şimdi bir gün Şehzade Süleyman, o da Manisa Sancak Bey'i.
Tanışıyorlar oradan o zaman.
Bir şey duyuyor. Böyle keman sesi, kemençe sesi gibi bir şey olduğu söyleniyor, çalındığı. Evet. Yani biz tabii kaynakta anlatılan ifadesiyle şey yapıyorum. İlgisini çekiyor, onu çağırttırıyor. Tanışıyor bir vesileyle kendisinin ve gerçekten hazır cevaplığı, zekiliği, kabiliyeti, hoşuna gidiyor. Ve kendisiyle zaman zaman beraber oluyor, saraya çağırıyor. İşte bir müddet sonra da onun sahibesi, kadın... Evet. Bu hali görünce kendisini azat ediyor. Evet. Azat edince o da şeyin hizmetine giriyor.
Şehzade Süleyman.
Şehzade Süleyman'ın hizmetine, saraya giriyor. Yani onun divanına, sarayına, evet, Manisa'daki. Ve dolayısıyla işte bir beraberlik başlıyor buradan. bir beraberlik. Orada bu defa saray eğitimi, Osmanlı eğitimini, kültürünü, şeyini alıyor ve tabii Osmanlıların Sancak'taki divanı da bir merkezin küçük nüvesidir. Neticede Şehzade Süleyman bir Manisa idarecisi. İbrahim de burada onun yanında yetişiyor bu noktada. Ve Kanuni sadarete padişahlığa geldiği zaman onunla beraber İstanbul'a geliyor. Yavuz Sultan Selim vefat edince. Evet. İşte o noktada, bu noktada da bir Enderun eğitiminden, en yüksek eğitiminden geçiyor. Ve Hasodabaşılığa getiriyor onu. Hasodabaşı ki Enderun'un en üst ağalarından bir tanesidir. Hatta en üstüdür Hasodabaşı. Evet. Yani geldiği noktada evet vezir değil ama vezir-i azam olamayacak bir noktada değil. Belki teamül, belki Ahmet Paşa'nın hırsı
evet.
burada rol oynuyor. Yani o hırsıyla zaten Piri Mehmet Paşa'yı gönderttiriyor ve o hırsıyla da şeye kabul Paşa edemiyor. İbrahim Paşa'yı kabul edemiyor.
Arada bir şeyler oldu mu peki bu değişiklikten dolayı?
Evet, evet maalesef olacak. Ahmet Paşa bunu kabul edemeyecek bir noktada. Ve bu sebeple de hemen Mısır valiliğini istiyor.
Kendi isteğiyle.
Kendi isteğiyle. Mısır'ı istiyor. Halbuki Mısır'da Mustafa Paşa vali ve Mustafa Paşa geri çağrılmıştı. Yerine divandan başka bir paşa gönderilmişti. Daha çok yeni bir Mısır değişikliği olmuştu. Dolayısıyla buna rağmen divanda görüşüldü bu husus ve Ahmet Paşa'nın İbrahim Paşa ile geçinemeyeceği, Ahmet Paşa'nın onu kabullenemeyeceği, her zaman arzlarına karşı çıkacağı ve vazife yapamayacağına binaen Ahmet Paşa'nın Mısır'a gönderilmesi kabul edildi.
Evet.
Aynı zamanda tabii burada Kanuni Sultan Süleyman muhtemelen babası döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş Ahmet Paşa'nın, Mısır gibi zor bir eyaleti daha rahat, ehli vukuf,
evet.
daha güzel idare edeceğini de düşünmüş olmalı. Yani burada iki nokta önemli. Bir, artık İbrahim Paşa'yla geçinemez ve iyi hizmet edemez. İki, gerçekten Mısır'ı da idare edebilecek, neticede Osmanlı'nın en üst vezir azamlık bekleyen bir paşası,
evet.
oraya gönderme kararını almış oldular. Bu iki nokta önem kazandı.
Evet.
Ve Ahmet Paşa Mısır valiliğine tayin edilmiş oldu.
Hayırlı olsun.
Hayırlı olsun ama hayırlı olmadı.
Olmadı mı? Allah Allah.
Hırs çok kötü Rehim Bey. Yani bir şeyin içerisine hırs ve çekememezlik girdiği zaman artık orada hayır bekleme. Yani rahat duramaz insan. İşte Ahmet Paşa daha gider gitmez şeyi
İcra.
Asiliğini ve devlete karşı gelmeyi kendisi ilan etti. Orada Mısır'ı elde edip bir hükümet kurmak istedi.
Kötü.
Gider gitmez. Ve oradaki görevlileri derhal yakalatıp, tabii emrinde gittiği kuvvetler var, idam ettirdi. Ve Mısır'da hakimiyetini ilan etti. Onun için tarihlerde hain Ahmet Paşa diye ifade edilir. Ahmet Paşa vakası. Hain Ahmet Paşa veya Ahmet Paşa'nın isyanı diye hep o şekilde geçmiştir. İşte böylece Mısır'da gerçekten bir isyan hadisesi ortaya çıktı ve kendi adına burada bir devlet kurmaya kalktı. Ancak Kahire'de Yeniçerileri, içeride iç kalede bulunan Yeniçerileri ikna edemedi ve Yeniçeriler kendisine karşı cephe aldılar ve Yeniçeriler tarafından öldürülecektir. İşte bundan sonra Mısır'daki bu hadiseler üzerine Kanuni Sultan Süleyman İbrahim Paşa'yı Mısır'a gönderecektir. Ve İbrahim Paşa uzunca bir müddet Mısır'da kalacak ve Mısır'da Osmanlı hakimiyetini yeniden tam manasıyla bir tesis ettiğini göreceğiz ki buradan da İbrahim Paşa'nın devlet idaresinde gerçekten Kanuni'yi mahcup etmeyecek, başarıda bir devlet adamı olduğunu ortaya koyacaktır. Mısır'da idareyi gerçek manada, Osmanlı idaresini tam manasına yerleştiren kişidir İbrahim Paşa.
Damat İbrahim Paşa.
Damat İbrahim Paşa. Neden damat İbrahim Paşa?
Evet. Hocam alışık değiliz böyle şeylere.
Şimdi siz birden damat İbrahim Paşa deyince tabii dinleyicilerimiz de Kanuni'nin daha genç 26 yaşlarında kızı yok nereden damat oldu? Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan'la evlenecektir. Yani evet. Yavuz Sultan Selim'in kızı Kanuni'nin kız kardeşi. Hemen hemen şeye geçtiğinin yılın sonunda 1523 yılının sonunda Kanuni çok seviyor İbrahim'i. Gençliğinde olan bir arkadaş böyle Osmanlı eğitimde beraber ders aldığı böyle kimseler vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'yı hem uzun süre devletin sadrazamlık makamında tutmuştur hem de çok sever.
Bu biraz da bilerek yapılan bir şey mi hocam? Yani mesela
bilerek yani bilerek derken takdir ediyor onun yeteneklerini.
Yok,
biliyor.
Şunu sordum ben. Mesela sultanın yanında birisini yetiştiriyorlar mı böyle?
Yok.
Hasreten.
Yok.
Yok değil mi?
Yok yok. Yani şimdi Fatih Sultan Mehmet Enderun'da ders alır oradaki evet. hocalardan. Ama aynı zamanda Enderun'daki gençleri bilir.
Bilir.
Kendi gençliğinde. Hmm. Dolayısıyla onlarla beraber konuşmalarda, sohbetlerde, eğitimde onu iyi tanır.
Evet. Tamam.
Ve geldiği zaman da o bağlılık, onun bağlılığını görmüştür, yeteneklerini görmüştür. İlmine vakıftır. Onu ne yapar? Onu hemen kullanır.
Oraya mimi koyar.
Ona mimi koyar.
Belki bu
onu kullanır. Lazım. Yani tamam. Siz onu çok iyi tanırsınız, evet. iyi bilirsiniz.
Hasreten kendisi de Enderun'da ders aldı.
Evet. Sultanlar. Aynı hocadan, aynı şekilde evet. ders alıyorlar. Beraberler. Padişahların çok dil bilmesinin önemli noktalarından bir tanesi odur. Hı. Onlarla beraber ders alıyorlar ki bunlar Rum'dur, bunlar Sırp'tır. Enderun Mektebi'nde evet. her milletten insanlar var, gençler var. Dolayısıyla da rahat dil bilmesinin temel noktalarından bir tanesi de odur.
Evet. Çok enteresan bir eğitim metodu evet. aslında Enderun.
Yani belki özel bir ders almıyor belki bu yabancı dili.
Şimdi akla öyle geliyor kendisine. Çünkü. Yani sultan neticede adayı özel ders alır. Belki almıştır ama evet. insan öyle düşünüyor şimdi.
Öbür taraftan cariyeleri var. Evet. Aynı şekilde onlar da başka milletlerden cariyeler. Evet. Kendi hizmetinde olan. Bunlar ve en rahat dilde öyle öğrenir. Konuşma evet, yoluyla öğrenir. Doğru.
Şimdi mesela şu anda da öyle. İnsanlar evet. ya Amerika'ya...
Bunun gramerini öğreteceğiz sana diye özel ders vermeyecek yani. Evet. Gramerini öğretelim diye. İnsan Amerika'ya gidip kimseyle görüşmediği zaman 6 ayda İngilizceyi değil mi?
Çok çok rahat.
Yoksa 10 sene, 20 sene okulda gramer okut.
İşte Türkiye'de gramer öğretiliyor şu anda.
Öğretiliyor.
Herkes grameri evet. çok iyi biliyor. Ama konuşamıyor.
Konuşamıyor. Evet. Nasıl becerdik bu işi diyoruz değil mi?
Ya.
Bu kadar.
Evet, değişiklik.
Dün akşam çocuklar duymasında öyle bir şey vardı. İngilizce eğitimi aldın mı diyor. Aldım diyor. 10 yıl diyor.
10 yıl.
Konuşabiliyor musun? Eğitim aldım diyor.
Eğitim
kaç yıl konuşamıyorum diyor ama eğitim aldım.
Evet, maalesef. Güleriz ağlanacak durumumuzda.
Evet, yani. Evet. Aynen öyle.
Evet. Peki hocam değişiklik böyle oldu. Hayırlısı tabii. Bak, bunda da bir hayır vardır. Bunun devamında Muhaç geliyor.
Evet.
Bu da çok mühim.
Kanuni Sultan Süleyman'ın 3. seferi Hümayunu evet. olacak. Muhaç seferi veya 2. Macaristan seferi diyebiliriz biz buna.
Evet.
Şimdi tabii aslında Belgrad seferinde Kanuni'nin hedefinde Macaristan'ın başkenti vardı. Budin vardı. Fakat Belgrad'ı aldığı zaman sefer mevsimi de artık geçmiş bulunuyordu. Ve Rodos'un da önemi çok arz ettiği için onu belli bir zamana bıraktı. Fakat Belgrad'ı da alırken Macarlarla bir meydan harbine girişilmedi. Evet. Yani Macarlar dışarıda durdular. Bir müdahalede bulunmadılar. Dolayısıyla da ortaya bir büyük harp çıkmadı. Şimdi Macarlarla nihai bir kapışma belli oluyordu. Dolayısıyla... Ve Kanuni Belgrad'ı alıp Belgrad'da bir Osmanlı sancağı orayı meydana getirince devamlı bir şekilde Macarlar Belgrad ve çevresini taarruzda bulunmaya başladılar. Biz, rahatsız ettiler.
Darül Cihat mı demiştik oraya?
Darül Cihat, Belgrad demiştik.
Belgrad.
Şimdi iş bu hale gelince nihai bir kapışmanın da ortaya çıkacağı belli olunca Macarlar, Macar Kralı Lajos ve Papalık çok büyük bir Haçlı gücü meydana getirmek için çalışmaya başladılar. Ve kısa bir süre içerisinde Almanlar, Ruslar, Lehler, Çekoslovakya, İspanya, Sicilya, Portekiz, Ceneviz, Venedik hükümetlerinden gelen yardımlarla ve Macarların da kuvvetleriyle 150 bin kişilik çok büyük bir ordu meydana getirildi. Ki bunun gerçekten 60 bini Macar birliği tamamen zırhlı kuvvetlerdir. Çok vurucu bir güçtür.
Macarlar çok güçlüler değil mi?
Çok güçlüler. Ve dolayısıyla da bu Belgrad için büyük bir tehlike haline geldi. Ve bu bütün bu hazırlıklar Kanuni'nin artık Macar meselesini kökten halletmek üzere sefere çıkmasına sebep oldu.
Evet.
İşte bu sebeple 23 Nisan 1526'da Kanuni Macaristan'ın merkezini hedef alan, yani Budini, Budapeşte'yi, Budini hedef alan seferine çıkmış başlamış oldu. Tabii Osmanlı ordusu da yaklaşık 120-150 bin arası çok güçlü bir ordusu var artık Osmanlıların. Bu güçlü ordu uzun bir Belgrad'ı, artık ilk yer Belgrad oldu ve Belgrad'dan sonra da düşman arazisine girildi. Evet. 28 Ağustos'ta Muhaç Ovası'na varıldı ki Macar ve müttefik Haçlı birlikleri de buraya gelmiş bulunuyorlar.
Önce onlar geldiler değil mi?
Evet. Onlar geldi. Zaten ona göre de Osmanlılar Muhaç'ı hedef almış oldular. Onların o tarafa doğru hareketlenmesi üzerine. Ve burada Kanuni belki de hayatının meydan muharebesini verecektir. Yani bütün bir saltanatının, 46 yıllık saltanatının tek meydan muharebesini Muhaç'ta verecektir. Ve ilk defa olarak da böyle bir ordusunun başında bir büyük meydan savaşına Kanuni giriyor. Kanuni'nin gerçekten orada sabah namazı çok uzun bir dua ettiği ve ordusunu tek tek ordusunun önünden geçerek ellerini açıp ordusunun karşısında "Ya İlahi kudret ve kuvvet senin, Ya İlahi inayet ve himayet senin, Ya İlahi tasarruf ve nusret senin, Ya İlahi medet ve muavenet senin, bir avuç ümmetiniz bizi bu kalabalık düşman karşısında zebun eyleme" diye gözyaşları içinde ellerini açıp dua edince gerçekten bütün asker padişahın bu duasına amin diye çağırdılar ve yerlere eğildiler ve uğrunda ölene kadar çarpışacaklarına yeminler ettiler. Sanki bütün asker ağlıyordu orada. Evet. Padişahın bu şeyi gerçekten çok duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir kara bulut gibi ifade ediliyor düşman, zırhlı güçler ve yekpare bir kitle halinde ilerliyor bunlar. Nasıl bir meydan muharebesi yapalım diye söyledikleri zaman özellikle hudut komutanları Hüsrev Bey ve Bali Bey, bunlar tabii yılların tecrübeli adamları.
Akıncılar değil mi?
Bunlara karşı böyle bir güce karşı vurmak netice getirmez. Hatta sıkıntılı da olabilir. Dolayısıyla bunlar hareketlendiği zaman ordunun sağ ve sol kolları açılsınlar ve merkeze doğru çeksinler bunları. İki taraftan saralım, ardından akıncı birliklerin de hücumuyla bunları perişan edelim şeyini kullandılar.
Taktik.
Taktik. Bu Osmanlıların veya Türklerin meşhur kut kapanı taktiğinin bir şeyidir.
Veya hilal mi
uygulaması. Diyorsun? Hilal taktiği de denilir buna. Hilal gibi açılır böyle kollar ve kapanır. Aynı şekilde bir taktik olduğu belli ve İbrahim Paşa da bunu kabul etti. Bu taktiği beğendi ve böyle uygulanmasına karar verdiler. Gerçekten Macar birlikleri ertesi sabah Osmanlı kuvvetlerine doğru saldırıya geçtiği zaman bizimkiler sağ ve sol kollar açıldılar. Tabii bu arada bir karşılıklı top ve tüfek atışları da oldu ve açıldılar ve bunlar girdiler işin içerisine Yeniçeri birliklerine doğru. İşte evet. O noktada çok sert çarpışmalar olmaya başladı. Hatta çok namlı şövalyeleri 40 kadar Kanuni'nin Kanuni'ye kadar yaklaştıkları ifade ediliyor ve solakları Kanuni'nin özel muhafızları savaşa girdiler bu noktada. Kanuni'nin de bizzat 3 Macar şövalyesiyle vuruştuğu ifade ediliyor. Çok tehlikeli bir anda ama bu esnada Haçlı kuvvetleri çevrilmiş durumdaydı.
Kapana girdiler
ve 2 saatte ezilip yok edildiler. Gerçekten Muhaç'ta yaklaşık 25-30 bin kişisi öldürüldü bu kuvvetlerin. Bizzat Macar Lajos kaçarken, tabii bunların büyük bir kısmı Tuna'da nehre, bataklıklara kapıldılar ve orada
imha oldu.
Hayatlarını kaybettiler. Macar Lajos'un da nehirde boğulduğu ifade ediliyor. Böylece çok ezici, hani iki sene hazırlık, iki saat, iki ay yol, iki saatte bir ordunun perişan edilmesi diye Boğaz Savaşı ifade edilir. 2-2-2
yani bu.
2-2-2 gider.
4-4-2
bir gibi. Ordunun mahvedilmesidir ve bitirilmesidir. Ve Macaristan bütünüyle Osmanlı şeyine açılmıştır. Artık Osmanlı hakimiyetine bir savaşla koskoca Macaristan ülkesi Osmanlı hakimiyeti altına girecektir ki işte bu durum Kanuni'nin ezici gücünü, Osmanlı'nın ezici gücünü, artık dünyada süper güç olduğunu bütün dünyaya kabul ettiren bir savaştır bu.
Tescil edilmiştir.
Tescil yani. Edilmiştir Mohaç'la. Nitekim neden diyeceğiz? Zira artık kendisinin bir 43 sene devam edecek olan, 40 sene devam edecek olan saltanatı zamanında 40 sene daha karşısına ordu çıkamayacaktır.
Evet.
Dünyanın en büyük, o zaman için sayılan, orduları sayılan, devletleri sayılan, milletlerin ülkesini girecek, günlerce, aylarca gezecek ama karşısına çıkmayacaktır. Hani memleketinde oturan etliye sütlüye karışmayan bir durumda değildir Kanuni.
Evet.
O zaman için Avrupa'nın neredeyse kendisine bir imkan sunulmuş olan Şalken, İspanya, Avusturya, Hollanda, Almanya değil mi? Evet. Belçika, Çekoslovakya, Slovakya, hemen her tarafı kendisine bağlanacak olan Şalken Kanuni'nin karşısına çıkma cesaretini gösteremeyecektir. Dolayısıyla ve yine 3 defa doğuya sefer ettiği halde orada da uzun yıllar Kanuni gibi Safevi ülkesinin başında bulunan Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmasp yine Kanuni'nin karşısına çıkma cesaretini bulamayacaktır. Yani bu savaş, Mohaç Savaşı, Osmanlı'nın dünya gücü olduğunu ve artık karşısına hiçbir gücün çıkmaya cesaret edemeyeceği bir kudretli bir hale geldiğinin tescilidir.
Tescilidir.
Evet.
Evet. Evet. Hocam hiç beyit okumuyorsunuz. Dinleyicilerimiz çok severler böyle beyitleri ama.
Neyse, tabii beyitlere de zaman gelir.
Gelir mi? Peki. Peki Mohaç'tan sonra. Tabii çok konuşulması gereken belki bir şey ama siz öz olarak anlattınız. Viyana'ya giden yol açılıyor mu?
Şimdi
arada bir şeyler var mı? Neler oluyor?
Tabii. Mohaç'ın fethiyle beraber neler olacak? Artık Macaristan gibi bir ülke Osmanlı hakimiyeti altına girecek. Ancak bu hakimiyet tabii bir anda böyle çok kolay hemen oraya 1000 asker yerleştir. Koskoca bir ülke.
Yani.
Burayı kendi idaren altına al noktası değil. Osmanlı'nın fetihlerinde zamana yayılı bir usul vardır. Zamana bağlı bir usul vardır. Yedir,
fethetmek belki yani, kolay ama kalmak.
Orada kalmak, orada teşkilatı kurmak öyle kolay bir şey değil. Oraya sen kadılar tayini, başka meseleler veyahut oraya iskan politikası, Anadolu'yu götürsen yutar. Koskoca Macar ülkesi, nereye insan yerleştireceksin? Yani, Anadolu'da insan kalmaz.
Fethetmekten maksat toprak almak değil ki.
Değil, orayı, o idareyi. Dolayısıyla da kendisine bağlı bir kişiyi orada bulundurmak zorunda, geçici tampon bir ülke haline koymak gerekiyor. Ha, bu esnada ne olur? Aynı zamanda orayı Osmanlı Devleti'ne bağlarsın. Yani birdenbire oraya kendi idarecilerin şey yaptığın zaman kabulü de zor görür.
Evet. Bünye kabul etmeyebilir.
Bünye kabul etmeyebilir. Dışarıdakiler bunu kullanabilir. Dolayısıyla oraya orada Osmanlıları kabul eden yine Erdel Macar asilzadelerinden Zapolyayı'ya taç giydiriyor ve Zapolyayı'nın idaresine bırakacak Budin'i.
Evet.
Tabii Budin'e girecek ve Budin'i Zapolyayı'nın idaresine verecek.
Hocam kısa bir ara verelim mi?
Kısa bir ara verelim.
Sizi dinlendirelim. Peki. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşamki konumuz Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Seferi Hümayunları'ydı. Hocam bu arada birkaç soru geldi, bir sual var. Onları evet. size sormak istiyoruz. Birincisi Rabia Beyhan Hanımefendi yazmış. Hocam demiş 700 yıllık Osmanlı'da sadece 10 boşanma olayı olmuş. Bu doğru mudur? De doğruysa bunun sırrı nedir? Diye sormuş.
Şimdi tabii Rabia Hanım bunu nereden duydu bilemiyorum. O mümkün değil. Yani evet. 10 boşanma olayı çok büyük bir şey. Belki başka bir şeyi yanlış anlamış olabilir. Bazen söylenir mesela Kanuni döneminde evet. 40 yılda 10 el kesme vakası rastlanmaz diye. Böyle şeyler çok azlığı ifade eder. Yani bazen hani şöyle bir yılda çok az boşanma vakaları olurdu gibi ifade. Şimdi Osmanlı çok geniş bir topluluk. Hemen her bir şeyde 10 yılda olur o kadar boşanma. 10 yılda 10 yani 1000 tane sancağı olan bir yer, kazası olan bir yer Osmanlı. 1000 tane kazası var. Her kazada olacaktır. Boşanma olmaz diye bir şey söz konusu değil. Neticede herkes geçinebilecek diye bir husus da söz konusu
değil.
Yani
herkes mükemmel de değil.
Evet. Ancak boşanma olaylarının çok az olduğu olaylardır. Çok az olduğu olaylardır, dönemlerdir. Bazen bu tip ifadeler de bu azlığı ifade etmek için kullanılır. Bütün bu azlığı ifade etmek için kullanılır. Hani eskiden şöyle söyleyeyim ben böyle bir yılda iki yerde iki defa hırsızlık olsa kıyamet koptu diye yazarlar. Yani Osmanlı tarih yazarları kıyamet geldi, kıyamet alametleri ortaya çıktı. Halbuki bir ikidir. Yani bugünü görseler neler söylerler onlar. Çok azdır. Ama onu hiç çok az görülen hadiseler olduğu için onu çok ileri derecede diye anlatırlar.
Mübalağa.
Ve öyle anlatırlar ki bazen mesela bir iki olay olur. Aa, bu devirde rüşvet, sıkıntı, ülke batıyor, kıyamet geliyor. Ya hepsini saysan sağdan sola 3-5 hadise değildir, olay değildir. Hani bizim küçüklüğümüzde işte birisi gerçekten yanlış bir hareket, bir insan öldürür, bir veyahut böyle annesini döven babasına bir değişik bir hadise olur. Onu öyle bir anlatırlar ki günlerce yani ve çocuklar işte sen şu hadisede doğmuştun. Şurada şöyle olmuştu. O unutulmaz. Ya bunlar da onu göstermek için biraz çok mübalağa. Az mübalağalı ifadelerdir. Yoksa vardır ama çok değildir. Çünkü aile şeyi gerek Osmanlı'da, gerek Selçuklu'da, gerek sonraki dönemlerde aile mefhumu bizde şu son 20 yıla gelinceye kadar, son 30 yıla gelinceye kadar Türklerde en kuvvetli müesseselerden bir tanesidir. Bunu evet. biz biliyoruz. Son dönemlerde bu çok yaygın bir hal aldı. Boşanmalar son derece yaygın bir hal aldı. Yani biz Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına yani ve son 30 yıla doğru da baksak boşanma olaylarının parmakla gösterilecek kadar çok az olduğu dönemlere evet. biz biliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'da da bu son derece azdır.
Evet, Osmanlı'da.
Ama bunu söyleyecek kadar az değildir tabii
evet.
ki.
Osmanlı'da aile yapısı çok kuvvetliydi gerçekten. Evet. İslamiyet'in yani, getirdiği bir...
Biz onları biliyoruz. Mesela şeriye sicillerinde bunlar çok fazla. Değil ama mi? bir sancakta şu söylenebilir çok az. Yani 50 yılda 10 tane falan dersin. Bunlar büyük sayılmaz.
Evet. evet. Bir güzel bir söz vardı. Bizsiz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenip yettiler bize.
Evet, yani Türk aile yapısını bozmak için evet. özellikle Türk ailesi üzerinde son 50 yılda çok büyük oyunlar oynanıyor, evet. oynandı ve onun da neticeleri şimdi görülüyor.
Görülüyor maalesef. Peki hocam bir sual daha var. İlhan Ünal beyefendi yazmış. Hocam demiş, geçen hafta da sormuştu aslında program hızlı evet. gittiği için soramamıştık. Tekrar sormuş sağ olsun. Haremde kadınların örtülmeleri nasıl demiş. Özellikle cariyeler de tesettürlü müydü? Çünkü demiş internette olsun veya değişik yerlerde cariyeler hep böyle açık saçık halde görülüyor.
Şimdi neden görülüyor o?
Neden?
Cariye ve oradaki insanların fotoğrafları yok. Resimleri yok. Bunlar Batılıların çizdiği fotoğraflar.
Yani o zaman da resimler çekilmiş, albüme konmuş.
Yok. Hiçbirisi yok. Bu fotoğraf değil. Bu fotoğrafların hiçbirisi yok. Fotoğraf yok. Fotoğraf yani siz mesela Hürrem Sultan'ın fotoğrafı yok.
Evet.
Bu hep çizmedir dışarıdaki. Hürrem Sultan ki Kanuni'nin eşi.
Evet.
Yani eğer bir fotoğraf bulunsa onunki bulunması lazım.
Yani en meşhur olur.
Ya en meşhur. ve en çok araştırılan, merak edilen kişi dışarıda onun fotoğrafları, dışarıdaki çizimler. Evet. Yoksa bunların bir fotoğrafı Osmanlı'da son böyle 200 yıla varıncaya kadar siz fotoğraf bulamazsınız. Evet. Resim bulamazsınız, göremezsiniz. Bunların hepsi Batılıların çizmiş olduğu potrelerdir.
Hayali.
Ve oralardan çıkartılırlar. Hayali şeylerdir.
Evet.
Osmanlı işte haremindeki işte cariye, işte kadın efendi, işte valide sultan falan diyerek onlar bilinir. Onlara göre çizilmiş fotoğraflardır.
Herkesin
hiçbiri değildir.
Hafızasında bir oda, elinde saz.
Saz, evet.
Üzümler yani, falan.
Hiç yoktur böyle bir şeyler. Kesinlikle olmayan hayali şeylerdir. Oradan doğru çıkartırlar. Orada saz olduğu için saz çalıyor derler.
Evet.
Yani orada işte şey Hürrem'i mesela işte o fotoğrafına göre insanlar onun kişi şeyini, kimliğini ortaya çıkartmaya çalışırlar. Evet. Zayıftı. İşte çok güzel değildi. Neye evet. göre? Oradaki fotoğrafa göre.
Yani.
Halbuki yani hareme giren bir insanın zaten belli bir güzelliği vardır.
Yani.
Hepsi fotoğrafa göre yapılan değerlendirmelerdir. Bunlar yanlış. Ben tabii haremdeki insanların her birisi mesela bir doktor girdiğini söylüyor. İkinci Mahmut döneminde kadın efendilerden bir tanesini tedavi için sadece diyor o nabzına bakacak. Sadece o nabzının yerini diyor görebildim diyor.
Hmm.
Yüzünü dahi hiçbir şey peçeli hiçbir şeyi göremedim diyor. Şimdi içeri giren bir insan. Ve son dönemlerde içeri girenler haremdeki insanların gerçekten hemen hemen tamamen kapalı olduklarını ifade ediyorlar.
Evet.
Şimdi ben insanlara biraz da şunu söylüyorum. Normal şöyle Osmanlı dönemi veyahut da Cumhuriyet'in ilk yıllarında hatta bugün normal bir Müslüman ailenin evindeki hal ve hareketleri nasıldır? İnsanlar buradan çıkartırlar.
Evet.
Kaldı ki saray biraz daha farklı bir yerdir. Buradaki insanlara şimdi saraydaki eğitimi düşündüğünüz zaman Fehim Bey bir, üç şey üzerine kuruludur. Birincisi beş vakit namaz üzerine kuruludur.
Evet.
Sabahleyin bir saat sabahleyin bir saat erkenden kalkar, abdestlerini alır ve namazlarını kılarlar ve bunların başındaki görevlilerin dizi dibine oturup Kur'an-ı Kerim okurlar. Şimdi namaz kılan bir insanın örtüsü, Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın örtüsü ve daha sonra da kendi hizmetleri içerisinde bulunurlar. Şimdi siz şunların hiçbirisini ve eğitimleriyle meşgul olurlar, fıkıh ve diğer eğitimleriyle. E burada ne öğretilir insana? Açık saçık gezmek mi?
Yani.
Açık saçık. Bugün bizim dizilerde şey yaptığımız, gördüğümüz manzaraları şey mi öğretiyorlar? O şekilde yaşamayı mı öğretiyorlar? Halbuki bir fıkıh kitabı açıp okusa insanlar orada örtünmeyi de öğrenecek, namazını da öğrenecek. Kur'an-ı Kerim okurken nasıl oturacağını, kalkacağını ve bunlar bütün bir Osmanlı'nın kültürünü Osmanlı ülkesinin dört tarafına yayan insanlar ve Osmanlı'nın en üst elit kesimi, en edepli, en iyi yetişmiş, en güzel ahlaklı, her bakımdan örnek olacak kimseler olan insanlar. Bunların nasıl olabileceğini düşünmek lazım.
Yani.
Zira bunların fotoğrafı yok. Bunların resmi yok bunlar. Bunları, onlar öyle hayal ediyor. Sen doğru bir şekilde bunların aldığı eğitimden çıkartarak hayal edeceksin ve düşüneceksin. Başka bir şey değil. Dolayısıyla tamamen, tam manasıyla kapalı insanlar. Biz şuradan bakarak söyleyebiliriz. Hani toplumda dışarıda cariyeler kolu yüzü açık gezebilirler. Cariyelerin bir hukuku vardır.
İslam hukukunda.
İslam hukukunda eli yüzü kolu saçı açık gezebilirler. Cariyelerin böyle bir durumu vardır. Ama haremi bunun biraz dışında düşünmek lazım Osmanlı haremini. Neden?
Yani.
Zira buradakiler padişahın annesi olmayan namzetler.
Evet.
İki, oradaki devlet adamlarının hanımı olmayan namzetler. Üç, imparatorluğun her tarafında imparatorluğu ve İslamiyet'i temsil edecek insanlar. Bunlar farklı yetiştiriliyorlar. Öyle olması, onlara o hakkın verilmiş olması öyle olduklarını da göstermez.
Evet.
Onun için buradaki görülen hiçbir fotoğraf aramasın, dinleyicimiz bulamaz.
Evet.
Bulunanlar da, bilinenler de Batılıların çizgileridir, inanılmaz.
Yani. Yanlıştır. Belli bir zaman ülkemizde ve bazı yerlerde de kasıtlı olarak yabancı yazarların kitapları çevrildi ve bize sürüldü önümüze.
Hala tarih öyle.
Hala öyle. Evet.
Onlardan alıp kullanıyorlar. Yani şimdi kaynak bizim olarak, kaynak olarak onu kullanıyorlar.
Yani bu ne kadar doğru olduğunu artık kendileri daha iyi anlarlar.
Evet.
Peki hocam, bir sual daha var. Caner Aydın Bey sormuş. Hocam demiş, Makbul İbrahim Paşa'nın Makdul İbrahim Paşa olmasında en büyük etken Hürrem Sultan mıdır? Eğer değilse hükümdarın çok güvendiği adamı niye idam ettirmiştir? Diye bir sual sormuş.
Evet. Tebrik ederim. Yani güzel sualler soruyorlar dinleyicilerimiz de. Evet. Şimdi işte bu da Batılıların yazdığı hususlardan kaynaklanan ve bizim kitaplarımıza da geçen noktalardan bir tanesidir. Şimdi Makbul İbrahim Paşa neden maktul oldu? Zaten evet. Kanuni döneminde sıkıntılı bir şey varsa bir üçlü sac ayağı var. Hürrem Sultan, Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa.
Evet.
Kanuni'nin bütün olumsuzlukları bu sac ayağına mal edilir. Zira hepsi, bunun da mal edenler kimlerdir ben size söyleyeyim.
Evet.
Genelde %90 Venedik elçileridir, İstanbul'daki balyoz tabir edilir bunlar, Venedik balyozları, yani daimi elçiler bunlar, devamlı duran Venedik sefirleridir.
Evet.
Şimdi bunlar raporlar düzenlerler.
Evet.
Bu raporlarda işte Busbek vardır, meşhur Avusturyalı, der Busbek. Ki Osmanlı'yı gözden düşürmek için atın bir iftira, bir iftira atın. Bakın bugün dahi devam etmiyor mu bu?
Evet. Beyim Bey? Çok tanıdık geldi hocam.
Ama WikiLeaks belgeleri çıktı.
Evet.
Orada ne vardı başbakanın? Ne İsviçre bankalarında?
Hesapları vardı.
Hesapları vardı 8 tane.
Evet.
Yani ne yapıyor? Şimdi var yok ben bilemem.
Evet.
Ama bir şeyi atıyor. Sen hadi bunu bugün ispat et. Başbakan da çıktı dedi ki. Ne dedi? Bunu ispat etsinler dedi.
Varlığını ispat
etsinler. Her şeyini söyledi. Evet. Bunu şayet Türkiye'deki başkaları ispat edecek halde değil. Bunu söyleyenler, mutlaka bu raporları tutanlar yaşıyorlar.
Evet.
Başbakan bunların müfteri bir takım şeyler söylüyorsa sen de karşılığında cevabını buyur işte şu diye birinin eline verirsin. Türkiye'de illa senin göstermen şey değildir.
Evet, evet.
Yani satarsın muhalefete bir takım yerlere.
Evet.
Yani sen şimdi gözden düşürmek için, bunu birilerini tutmak için söylemiyorum.
Evet.
Çok iyi bir benzetme günümüzdeki insanlar. Evet. Busbek diyor ki, Fehim Bey çok bakıyorsun.
Evet, ara hocam, ara vermemiz lazım hocam.
Yani ara vereceksek söyle, hatırla.
Verelim
peki,
hocam.
Ama ya ben rahatsız yapmayın. Olurum öyle. Peki.
Peki. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle efendim.
Tamam.
Merhaba sevgili TGRT efendim dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının üçüncü bölümü tekrar beraberiz. Hocam, suale cevabını alalım. Seni
evet.
Kestik ama kusura bakmayın.
Şimdi estağfurullah. Şeyleri hatırlattık mı?
tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com.
Şimdi Caner Bey'in sualine cevap veriyorduk.
Evet.
Üçlü sac ayağı dedim. Evet. Nerede bir eksi varsa, olabilecek bir hadise düşünülüyorsa hep onlara mal edilir. Mesela İbrahim Paşa'nın öldürülmesi.
Evet.
Değil mi? Maktul. Neden öldürüldü diye şimdi yazarlar. Bunu aslında hep Venedik elçileri, balyozlarının raporlarından ortaya çıkıyor. Diyor ki İbrahim Paşa Mustafa'nın tarafındaydı. Halbuki Hürrem'in çocuklarına yer açılması lazımdı. Dolayısıyla Hürrem, İbrahim Paşa'nın ölümüne giden yolu açtı.
Hmm.
Şimdi bunu bir raporda yazıyor ve gönderiyor. İşte bunu raporlar çıkıyor, bunu yayınlıyorlar. Bunu herkes alıyor.
Evet.
Peki İbrahim Paşa kaç yılında öldürüldü? İbrahim Paşa 1536 yılında öldürüldü. Daha Kanuni 40 yaşında. Daha öyle Osmanlı Devleti'nde bir şehzade hadiseleri, vakaları ortaya çıkacak durumda değil.
Yani.
Mustafa'nın öldürülmesi ta 1553 yılında olacak. Bu hadiseden 13 sene sonra.
13.
Şimdi eğer Mustafa'yı öldürttürecekse, Mustafa'yı ortadan kaldıracaksa ta 13 sene önce İbrahim'i neden öldürttürsün?
Yani.
İbrahim'den sonra henüz kim gelenler sanki Mustafa taraflısı değil mi? İbrahim Paşa'dan sonra sadarete gelenler Mustafa'yı tutmuyor muydu? Ve Mustafa daha 5 yıl daha Manisa sancağında olacak. Bana göre Mustafa'nın Manisa sancağından alınmasıyla başlayacaktır Kanuni'nin Mustafa'yı istemediği.
Evet.
Onun da daha ortaya çıkmasına, alınmasına 5 yıl vardır. Demek ki İbrahim Paşa'nın maktul olmasında Hürrem'in hiçbir dahli ve etkisi yok.
Yani.
Peki neden o zaman sorusu akla gelebilir? Sorusu evet. İşte o zaman Kayı 4 ve oradaki İbrahim Paşa bölümünü bekleyecek dinleyicimizde.
Evet.
Yani şöyle anlatırsak İbrahim Paşa'nın son seferi Rakein seferi. Kanuni'nin belki Doğu seferlerini anlatırken
evet.
Buna değineceğiz, bunu anlatacağız. İbrahim Paşa'nın son seferi Rakein seferi ve İbrahim Paşa'nın orada bazı hareketleri var. Mesela bunlardan bir tanesi defterdar İskender Çelebi'nin öldürülmesidir. Bu İbrahim Paşa'nın defterdarı istemediği bir çekememezlik noktasına. İbrahim Paşa Osmanlı sadrazamları içerisinde Fehim Bey
evet.
En yüksek payiye erişmiş bir kimsedir. Bunu güç, bunu kudret, bunu yerine göre zenginlik ve bunu padişahın ona verdiği değer ve kullandığı ünvanlar bakımından
anlayalım.
Anlamak gerekir. Mesela Rumeli Beyler Beyliği ile beraber sadrazamlık herkese verilmez. Serasker ünvanı herkese verilmez o dönemde. Bunlar tektir. Klasik Osmanlı güçlü döneminde tektir. Kanuni onu defalarca sefere giderken bizzat uğurlamıştır. Çok verdiği bir değer var. Fakat o İskender Çelebi'yi oraya giderken, o sefere giderken defterdar İskender Çelebi yine Kanuni'nin çok değer verdiği adamlardan bir tanesi. İskender Çelebi'nin fikirlerine itibar et. Onu dinle, onunla meşveret et diyor. Hmm. Bunu çekemiyor İbrahim Paşa.
İnsanlık zaafları.
İnsanlık zaafları. Seferde bir iki defa İskender Çelebi onu yönlendirme yapıyor ve bunlar hoşuna gitmiyor.
Hmm.
Ve bir de yine tabii Acemlerle irtibatı kuruyor irtibat. Onlar İbrahim Paşa'ya bizim burada herkese han denilir. Sen herkes sultan, sen sultan ünvanını niye kullanmıyorsun diyorlar.
Kışkırtma mı var?
Ve Serasker Sultan diye ilan ettiriyor. Onun için Osmanlı kaynakları Acemlerle beraber olunca İbrahim Paşa'nın ahlakı bozuldu diyorlar.
Evet.
Bak Serasker Sultan. Şimdi böyle bir şey Osmanlı'da kullanılan bir husus değil. İskender Çelebi dellalları çağırıyor ve diyor ki sakın bunu bir daha yapmayın.
Uyarıyor yani.
Uyarıyor. Ve ortadan kaldırıyor o sözü. Buna da çok alınıyor İbrahim Paşa.
Hmm.
İbrahim Paşa yani bir yerde duramayan bir adamdır. Hep bir şeyler istiyor. Bu bir şeyler nereye kadar gidecek? Sen padişahtan sonra ikinci adamsın. Artık padişah olman gerekir. Nereye gidiyorsun? İşte bu hudut bilmek, haddini bilmek çok önemlidir.
Evet.
Had ve hudut meselesi. Sezai tığ olur haddi tecavüz eden muylar. Bir beyit söyle dedim. Bak
çok
yeri
şükür.
Gelince anlaşılıyor. Sezai tığ olur haddi tecavüz eden muylar. Anın için tığdan azadedir müzgan ile evrular. Açıklaması da sana kalsın Fehim Bey.
Vallahi.
Sezai tığ olur. Kılıçla kesilmeye layık olur. Haddi tecavüz eden muylar. Haddi tecavüz eden kılları makasla bir şeyle kesersin.
Evet.
Sezaiti kılıca uygun layık olur. Yani kesilmeye layık olur. Haddi tecavüz eden muylar kesilmeye layık olur. Anın için tığdan azadedir müjgan ile ebrular. Demek ki müjgan ve ebrular haddini biliyor.
Evet.
Kirpik ve kaşlar.
Evet.
Onlar haddini bilir. Onlara kolay kolay makas atmazsın sen.
Tabii.
Ama bıyıkları, sakalları, saçları çok kestirirsin.
Ya.
Haddi tecavüz eden muylar kesilir.
Kesilir.
Ama diğeri değil. İşte haddi aştığın an gidersin. Osmanlı'da bir başkasının sultan tabirini kullanması yok ki bunu. Ne yapıyor? Kanuni Sultan Süleyman'a İbrahim Paşa'yı ilk fırsatta Kanuni daha sonra bu sefere katılıyor ve yolculuklarda epeyce sıkıntı çekiyor. Neden bu yolu seçtin diyor. Neden kışın diyor Diyarbakır'da geçirip de yeniden baharla sefere çıkmadın diye İbrahim Paşa'yı bir tenkit ediyor. İbrahim Paşa da bunu bekliyordu. Sen diyor bize mi bıraktın diyor. Bizi defterdara ısmarladın, İskender Çelebi kuluna ısmarladın, o da buraya getirdi diyor.
Orada da film koptu
i̇şte herhalde. Şeyi işte o noktada İskender Çelebi'ye iyi yönlendirme yapıyor. Hani biz diyoruz ya bir insan gelirken zeki buralara gelir ama bu zekayı bazen başka şeyde kullanmayacaksın.
Evet.
İskender Çelebi'yi azlettiriyor. İskender Çelebi azledildi ama gücü gitmedi.
Evet.
Her an göreve gelebilir. Geri dönünce göreve tekrar gelebilir.
İradesi.
O zaman ne yaptırması lazım? Ortadan kaldırtması lazım. İşte Bağdat'ta da ilk fırsatta İskender Çelebi'yi ortadan kaldırttırıyor.
Ama çarklar dönüyor.
Çarklar aleyhine. Dönüyor. İnsanın gündüzün bir de gecesi var.
Evet.
Değil mi?
Doğru.
Her günün bir de gecesi var. İnsan uykuda da rüya görür.
Evet.
Kanuni de bir rüya görüyor.
Evet.
Ve İskender Çelebi Kanuni'yi boğmaya çalışıyor. Beni nahak yere öldürdün diyor. Neden bana kıydın diyor.
Kanuni mi?
Kanuni'ye. Nahak yere üzerine yürüyor böyle bir şey elbiseler içerisinde. Kefenli, beyaz. Kanuni'nin üstüne yürüyüp ve uyanıyor Kanuni kanter içerisinde.
Evet.
Ondan sonra araştırma yaptırtıyor ve bu hadiselerin künhüne vakıf oluyor. Künhüne vakıf oluyor ve yanlış yaptığını İbrahim Paşa'nın işte o anda İbrahim Paşa gözünden düşüyor.
Düşüyor.
O hareketleri bütün bunlar birleşiyor ve seferden geri dönüşte bu sebepler yüzünden İbrahim Paşa'yı öldürttürmek durumunda kalıyor.
Evet.
Burada ne var? İbrahim Paşa'nın gerçekten sınır tanımayan bir ileriye doğru gitme düşüncesi var. Kendine artık aykırı olan herkesi uzaklaştırma veya ortadan kaldırtırma gibi bir faaliyetin içerisinde bulunduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
O Serasker Sultan tavrı, o davranış biçimleri, hareketleri ve İskender Çelebi'nin ölümüne sebep olması İbrahim Paşa'nın sonu oluyor. Nerede Hürrem?
Yani.
Bana insan bir tanesi de der ki şu sebeple Hürrem. Daha Mustafa ertesi gün sancaktan alınsa, yani Hürrem İbrahim'i boğdurttuğu zaman ertesi gün Mustafa'nın sancağı değişse veya Mustafa öldürülse, bir takım hadiseler olsa deriz ki bunda Hürrem'in dahli var. Ne var? Demek ki günah keçisi.
Bundan zır cahil olduklar anlaşılıyor.
İşte buradan Hürrem'in hakkında çok dikkatli düşünmek. İnsanlar burada böyle söylüyorlarsa başka noktalarda da yanlış söylerler.
Evet.
Çok iyi değerlendirilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Yani, ve
normalde okumamak lazım herhalde değil mi? Yani tarih okurken de öyle gazete gibi okunmaz.
Hayır tabii ki yani, şu gazetede bakışı, de öyle. Her meselede insan okuduğu her şeyde Beyim Bey künhüne aslına vakıf olmalı. Neden öyle? Yönlendirme yapıyorlar çünkü. Yönlendirme evet. Yapıyorsun. Yani normal olarak gerçekten bir şeye sağıyla soluyla önü arkası her yönüyle bakabileceksin, değerlendireceksin. Her bakımdan evet. Değerlendirebileceksin. Öbür türlü tek bir noktadan bakarsan, tek bir noktadan yönlendirmedir bu. Seni bir tarafa, bir şeye yönlendirme yapıyor. Ben onun da ilme mani olacağını, gelişmeye mani olacağını, değerlendirmelerin yanlış olacağını düşünüyorum. Her ne olursa olsun yani Hürrem'in hatası da olabilir.
Evet.
Burada da mesela İbrahim Paşa'dan daha konuşacağız.
Evet.
Yani o ölümünde geldiği zaman İbrahim Paşa'nın o yanlışı, İbrahim Paşa'nın yaptıklarını da ortadan kaldırmaz.
Yani
İbrahim Paşa'nın çok büyük bir devlet adamı.
Yani.
Kanuni Sultan Süleyman'ın 12 senesine etkileyecek. Mesela Mısır'daki hadiseyi söyledim değil mi?
Evet,
mesela
evet.
Şeyin başında Mısır'da Osmanlı idaresinin hakkıyla bir hakkın tam manasıyla yerleşmesinde en önemli devlet adamlarından bir tanesidir İbrahim Paşa. Ve gerçekten Kanuni'nin dünya gücü, kudretini tüm cihana göstermiş bir kimsedir. Çok farklı bir adamdır. Fakat işte bazı şeyler, hırsı da sonunda Kurbu Sultan,
Ateşi Zuzan
demişler. sultana yakın olmak yakıcı ateştir. Her an kaymaya hazır olabileceksin. Her an kelleyi verebileceğini düşüneceksin.
Siyaset mi?
Siyaset var mı diyor. Bize siyaset var mı? Bizim kelle düşecek mi demektir?
Yani evet.
Evet.
Kurgu sultan, ateşi suzan diyorsunuz.
Ateşi suzan. O sebeple yani dinleyicimize ben teşekkür ediyorum.
Evet, gerçekten.
Ömer Bey'e güzel bir soruydu. Fakat bunu haklı hemen her tarafta sanki Hürrem Sultan ve in olmayacak Hürrem Sultan hakkında aleyhinde söylenebilecek senaryoların in şeyi bu. Kendilerini ele veriyorlar böylece.
Yani zaten kişi dilinin altında gizlidir değil mi?
Evet.
Yani konuşunca yani
hiç olmayacak bir husus. Ama maalesef.
Evet. Peki hocam. Vakitte dolmak üzere.
Vakit doldu daha doğrusu.
Da son bir ne diyebiliriz? Tarihten böyle güzel bir ibret almak gerçekten önemli.
Kapatalım Fehim Bey. Çünkü vakit doldu. Peki. Haberlere giriyor. Ben TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.